Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Gökhan Polat bugün sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, hikayemize devam ediyoruz Mesnevi'den. Vezirin hilesini aklı eren Hristiyanların anlaması. Ağzının tadını bilenler onun sözlerindeki lezzette bir acılık hissettiler. O, gareze karışık latif sözler söylemekte, şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi. Sözünün zahiri, yolda gayretli ol diyordu, iç yüzü atalet ve miskinlik tavsiye ediyordu. Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi kara bir hale gelir. Ateş, kıvılcımlarıyla kıpkırmızı görünse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak. Yıldırım, nur gibi görünse de gözler onun ışığından kamaşır, görmez olur. Vezirin sözleri uyanık ve zevk sahibi olandan başkası için burun halkasıydı. Vezir, padişahtan 6 sene ayrı kaldı, bu müddet zarfında İsa'ya uyanlara dost göründü. Halk dinini de gönlünü de ona emanet etti. Herkes onun emrine can feda diyordu.
Paulus'un hikayesi devam ediyor, uzunca anlatıyor. Çünkü Paulus'un hikayesinde aslında bizim de alacağımız çok dersler var. Aynı problemlerle biz de Müslüman topluluklarda karşı karşıyadırlar. Bu yüzden de Paulus'un hikayesini gerçekten iyi bilmek ve onun Hristiyanlığa yaptığı kötülüğün iyi farkında olmak gerekir. Şimdi burada veziri hilesinin aklı başında olan Hristiyanların anlaması bahsine geldiğimizde Mevlana şöyle söylüyor. Ağzının tadını bilenler onun sözlerindeki lezzette bir acılık hissettiler. Gerçekten de siz herhangi bir meseleyi anlatan insanın sözlerinde bir art niyet olup olmadığını anlamak istediğiniz takdirde o meseleyle ilgili biraz ön bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve insanların özellikle bir düşünceyi, bir fikri bozmak isteyen insanların temel yöntemlerinden bir tanesi zaten o fikri benimsiyormuş, o fikri methediyormuş, o fikri övüyormuş gibi davranarak içerisine bir takım zehirler katması söz konusudur. Bunu anlayabilmek için de belli bir bilgiye sahip olmak gerekir. Bunun için İslam açısından meseleye baktığımızda Müslümanlar hiç olmazsa dinlerinin temel esaslarını bilmek durumundadırlar. Eğer dinimizin temel esaslarını bilmezsek söz söyleyen insanların hangilerinin gerçekten bizi doğruya götürmeye mahsup bir şey olduğunu, bir yolda olduğunu, hangisinin bizi saptırmak istediğini anlamakta da zorlanırız. Özellikle günümüz toplumuna baktığımız zaman bu problemlerle karşı karşıya kalırız. Mevlana'nın bir mutasavvıf olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak eğer, özellikle tasavvufa meyletmek isteyen insanların tasavvuf hakkında hiç olmazsa bir temel bilgiye ve fikriyata sahip olması gerekir. Onun temel kavramlarını bilmesi gerekir. Aksi takdirde bizi doğruya götürme iddiasında bulunan insanların bizi yoldan çıkarmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu sebeple hiç olmazsa ana bilgi konusunda, ana temel esasları konusunda bir bilgiye sahip olmalıyız. Özellikle geçmiş mutasavvıfların da, Mevlana'nın da, diğer büyük mutasavvıfların da şikayetçi olduğu sahte mürşitler ve sahte şeyhleri göz önünde bulunduracak olursak, hiç olmazsa tasavvuf yolunun ana esasları hakkında bir bilgiye sahip olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka husus da buradan Paulus'un yaptığı kötülük yönteminden hareket ederek hiç olmazsa bu yola sülüka girmek isteyen, tasavvuf yoluna girmek isteyen insanların İslam'ın temel esaslarına ilişkin, temel hususlarına ilişkin bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Kitap hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde biz zehrin içerisinde sunulmuş olduğu şerbetin farkına varamayız. Yani içerisinde zehir olan şerbetin farkına varamayız ve şerbet olarak onu içeriz. Bu yüzden de temel olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir misal verelim. Bir zamanlar ben bir konferansa gitmiştim. Kur'an-ı Kerim üzerine konferanstı bu. Konuşmacı da iyi konuşuyordu. Ve sözlerinden bir tanesi şuydu. Kur'an-ı Kerim'i Allah Hazreti Peygamber'e mana olarak vahyetti. Ben önce bir dil sürçmesi olduğunu zannettim bu sözün. Aynı şeyi üç defa üst üste tekrar edince dedim ki yani burada bir problem var. Nasıl bir problem var? Şimdi Kur'an-ı Kerim bizim inancımıza göre Hazreti Peygamber'e Allah tarafından vahyedilmiş bir kitaptır. Ve tabii hem manası Allah tarafından vahyedilmiş bir kitaptır, hem de lafızları Allah tarafından vahyedilmiş bir kitaptır. Ama siz sanki Kur'an-ı Kerim'i methediyormuşuz, sanki Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e Allah tarafından indirildiğini teyit ediyormuşuz gibi söylenen bu cümlenin arka planı hakkında bir bilginiz yoksa sizi çok kolaylıkla şaşırtabilirler. Peki ne var bu cümlenin arka planında? Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'in kalbine sadece mana olarak ilka etmişse, mana olarak vahyetmişse onun lafızları Hazreti Peygamber'e ait demektir. Yani insana ait demektir. İnsana ait olduğu takdirde de ne ile karşı karşıya kalabiliriz? Hata ile karşı karşıya kalabiliriz. Ya da onun sözlerindeki maneviliği, onun sözündeki ilahiliğe halel getirmiş oluruz. Halbuki bizim inançlarımıza göre Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e hem manen hem lafzen vahyedilmiştir. Bu yüzden de üstündür. Bu yüzden de eşi ve benzeri yoktur. Çünkü ona herhangi bir insan dahli söz konusu değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne lafızlarına ne de manasına herhangi bir insanın Hazreti Peygamber'e dahil olmak üzere dahli söz konusu değildir. Dikkat edecek olursak eğer burada olduğu gibi sanki Kur'an-ı Kerim'i methediyormuş gibi yapılmasına rağmen aslında burada el altından ya da zihin altından Kur'an-ı Kerim'de de insani bir taraf bulunduğunu ifade edecek bir sözle karşı karşıya kalmış olabiliriz. İşte bunun gibi bize dinden bahseden her insanın her söylediğine de inanmamamız gerekiyor. Bu sebeple de sözünü ettiğimiz konuşmacıların konuşmalarını mutlaka başka kaynaklardan, başka eserlerden teyit etmek, gözden geçirmek gibi bir durumla karşı karşıya olmamız gerekir. Sözün zahiri yolda gayretli ol diyerek diyordu, içinde ise atalet ve miskinlik tavsiye ediyordu diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi sözün gerçekten de sadece kelime anlamlarına bakmamak lazım. Ya da bir cümlenin içerisinde ya da bir paragrafın içerisinde sadece bir cümleye bakmamak lazım. Bizim aslında burada Mesnevi şarihleriyle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Genelde biz de aslında biraz burada öyle yapıyoruz ama genelde beyit beyit ve cümle cümle şerh ediyoruz. Halbuki bunun ötesinde bir de bütüncül anlamı vardır. Yani Mesnevi'yi anlamak istediğimiz zamanda da başka şeyleri anlamak istediğimiz zamanda birkaç vecihten bu işe bakmamız gerekiyor. Birincisi kitabın tamamındaki mantaliteyi kavramamız gerekiyor. İki, konu olarak ele almamız gerekiyor. Yani bu mesela diyelim ki burada biz Paulus'un hikayesini okuyoruz. Paulus'un hikayesinin genel hatlarını bildiğimiz takdirde aradaki cümlelerin anlamlarını daha iyi anlayabiliriz. Aksi takdirde herhangi bir cümleyi anlarsak, sadece herhangi bir cümlesine bakarsak meselenin ne yapabiliriz? Yanılabiliriz. Bu yüzden de söz söyleyen insanların, bize özellikle dinle ilgili bir yerlerden alıp bir yerlere götürmek isteyen insanların sözlerinin sadece zahirlerine bakmamak lazım. Onların genel anlamlarına da bakmamız lazım. Onların satır arası diye isimlendirdiğimiz hususlarda söylemek istediklerine dikkat etmemiz lazım. Özellikle siyasi konularda bununla karşı karşıya kalabiliriz günümüzde de. Çünkü siyasilerin söylediklerinin zahirine baktığınız zaman iyi bir şey söylüyormuş gibi gelebilir. Ama anlamın derinine baktığınız zaman, arka planına baktığınız zaman belki de sizi kötü bir yere götürmek istiyordur. Çünkü günümüzde de özellikle Türkiye'de içinde yaşadığımız halde de netice itibariyle bizi ve toplumu bölmek isteyen fırkalar var. Toplumu bölmek isteyen dış güçler de var. Bu sebeple burada olduğu gibi yani bu hikayede olduğu gibi sözün sadece zahirine bakmamız lazım. Arka plana da bakmamız gerekiyor. Bu sebeple uyanık olmakta fayda var.
Peki burada vezirin sözleri uyanık ve zevk sahibi olandan başkası için burun halkasıydı diyor hocam. Burun halkası derken?
Evet, işte tam da buraya geleceğiz şimdi. Bu biliyorsunuz bir halk arasında deyimdir. Çok affedersiniz bu ayıları oynatırlar ve ayıları oynatırken de burunlarına bir halka takarlar. Burun halkası diye isimlendirilen şey odur. Aslında biz buna da itiraz etmemiz lazım bugün. Hayvanlara da herhangi bir işkenceye eziyet etmememiz açısından. İşte bu da böyledir. Burada bir manevi halkadan söz ediyor. Şimdi Kötü niyetli insanlar bir bilgiye sahip olduklarında onu başka insanlar üzerinden çıkar aracı olarak kullanabilmektedirler. Ve siz aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde bir bağlılığınız yoksa bir adama, sadece duygusal olarak bağlanıyorsanız o size ne yapabilir? Her istediğinizi yaptırabilir. Hmm. Bugün günümüzde çokça da bunu görebiliyoruz. Yani çok kötü örnekleriyle bunu karşılaşıyoruz. O sebeple biraz sonra da teferruatlı olarak inşallah üzerinde duracağız. İslam düşüncesinin temel esaslarından bir tanesi, hiç kimseye, Allah ve Resulü haricinde hiç kimseye mutlak bir itaat söz konusu değildir. Hatta Allah'tan başka hiç kimseye mutlak bir itaat söz konusu değildir. Hazreti Peygamber'le ilgili olarak bile sahabinin şöyle söylediğini biz hep biliyoruz. Bir şey söylediğinde Hazreti Peygamber diyorlar ki, ya Resulallah, bu size vahyedilmiş bir vahiy midir yoksa kendi görüşünüz mü diye soruyorlar. Eğer vahyedilmiş bir söz olduğunu söylerse kayıtsız ve şartsız itaat ediyorlar. Ama Hazreti Peygamber benim görüşüm derse bu takdirde diyorlar ki, ya Resulallah, şöyle yapsak daha doğru olmaz mı diyorlar. Hani bu söylediğin yanlıştır demiyorlar. Hı-hı. Ama şöyle yapsak daha doğru olmaz mı, şöyle yapmamıza müsaade eder misiniz tarzında Hazreti Peygamber'e de görüşlerini söylüyorlar. Bununla ilgili bir misal de var, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Sahabe Hazreti Peygamber aşıyla ilgili, hurma aşısıyla ilgili bir tarif yapıyor. İşte hurmalarınızı şöyle aşılayın diyor. Sahabe aşılama işini öyle yapıyor. Hazreti Peygamber'in söylediği gibi yapıyor ama sonuçta bakıyor ki hurmalar kuruyorlar. Yani aşılar tutmuyor. Gelip Resulullah'a söylediklerinde, ya Resulullah, sizin dediğiniz gibi yaptık ama aşılarımız tutmadı ya da hurmanın geri kalan kısımları kurudu diye itiraz ettiklerinde Resulullah diyor ki, ya dünya işlerini, yani bu işleri siz benden iyi bilirsiniz. Siz kendi bildiğiniz gibi yapın. Evet. Ben sadece Allah'tan gelen bir şey söylediğim zaman ona uyun diye uyarıyor sahabeyi. Bizim de hakikaten böyle olmamız lazım. Daha önceki konuşmalarımızda da söyledik. Birisi bize dinle ilgili bir şey söylediği zaman bu nerede yazıyor diye sormamız lazım. Yani burun halkası gibi bir şeyi takmamamız lazım. Hani zihnimize, kalbimize ve aklımıza başkalarının halka geçirmesine müsaade etmememiz lazım. Biz gerçekten de Allah'ın istediği gibi insanlar olmak gibi bir yolu tercih etmeliyiz. Çünkü Allah bizim aleyhimize çalışmaz. Allah bizi kötü yola götürmek istemez. Çünkü hiç kimse yarattığı bir varlığı kötülüğe götürmek istemez. Bu yüzden de Allah'ın bizi kötülüğe götürmesi söz konusu değildir. İşte bu sebeple biz sadece ve sadece Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaatsiz. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de baştan aşağı da tartışmadan ibarettir. Allah kendi söylediklerinin bile tartışılmasını ve düşünülerek kabul edilmesini istiyor. Allah kendisi tartışıyor Mekkeli müşriklerle. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın. İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla tartıştırıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kendi zihninde de tartıştırıyor. Bu muymuş? Bu benim Rabbim dedi diyor. Arkasından diyor ki batanları sevmem. Daha büyüğünü gördüğünde bu benim Rabbim diyor. Arkasından diyor ki batanları sevmem. Yani Allah kendi kitabının bile tartışılarak, düşünülerek, gözden geçirilerek kabul edilmesini istiyor. Dolayısıyla kaldı ki diğer insanlar söz konusu edildiğinde bu haydi haydi böyledir. O yüzden de Mevlana'nın burada dediği gibi hiç kimseye burun halkası bize takmasına müsaade etmememiz gerekiyor.
Üstelik hocam Kur'an-ı Kerim'de sürekli akıldan bahseder.
Evet.
Allah, değil mi? Hala düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye. Düşünüp sorgulamak gerekiyor. Peki devam ediyoruz hikayemize. Padişahın vezire gizlice haber göndermesi. Padişahla aralarında elçiler gidip geliyordu. Padişah onun haberleriyle rahatlıyordu. Nihayet maksadın hasıl olması, Hristiyanların toprağını yele vermesi için padişah, "Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbimi gamdan tez kurtar," diye mektup yazdı. Vezir de, "Padişahım, işte şimdi İsa dinine fitneler salmaya başlıyorum," diye cevap gönderdi. Hristiyanların 12 kısmı. Zalim padişah ve hain veziri döneminde İsa'ya inananların 12 emiri vardı. Her fırka bir emire tabiydi. Tamah yüzünden beylerine kul köle olmuşlardı. Bu 12 emir kavimleriyle birlikte o kötü vezirin emrine girmiş, bendesi olmuşlardı. Hepsi onun sözüne itimat ediyordu. Hepsi onun mezhebine ve yoluna uymuştu. Vezir, "Benim için öleceksiniz," diyecek olsa her emir hemen o anda ölürdü.
Evet, şimdi biraz önce sizin sözünü ettiğiniz hususa da burada değinmemiz gerekiyor. Şimdi ama bundan önce İsa'ya inananların 12 emiri vardı ifadesi üzerinde durmakta fayda var. Şimdi bu 12 ile ilgili olarak enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılan İsrail oğulları vardır. Hı hı. İsrail oğulları Hazreti Musa'dan su istediklerinde Allah ona diyor ki taşa vur diyor. Kayaya vurduğunda Musa aleyhisselam asasını 12 gözeden su fışkırıyor. Yani 12 söz konusu burada. Sonra İsa aleyhisselam'a 12 havari destek oluyor. Hı hı. Ve yine biliyorsunuz yılda 12 tane ay vardır. İslam topluluklar içerisinde Şia diye isimlendirdiğimiz topluluğun da 12 imam inancı vardır. 12 enteresan bir şeydir. Yani bu insan toplulukları söz konusu edildiğinde 12 rakamıyla karşılaşıyoruz. Doğrusu bunun sırrının ne olduğunu ben de pek fazla anlamıyorum ama zihnime şöyle bir şey geliyor. Nasıl ki 12 ayda aslında ay benzer özellikler olmakla birlikte aralarında farklılık varsa da insan toplulukları içinde bu durum söz konusudur. İnsan toplulukları içinde bu durum söz konusudur. Yani benzer özelliklerimiz var ama farklı yanlarımız da var. İşte kötü niyetli olan insanlar ve kötü niyetli olan topluluklar bizim o farklı yanlarımızı öne çıkararak bizi ihtilafa düşürüyor. Ve farklı yanlarımızı öne çıkararak bizim ne bileyim kendi aramızda kavga gürültü etmemize sebep oluyor. Bunu da çok iyi bilmek lazım. Özellikle günümüz açısından baktığımız zaman antropoloji dediğimiz bir ilim vardır. Normalde insanla ilgili hususları inceleyen. Lakin batılı toplumların bunun doğu toplumlarındaki farklı yanlarını araştırma ve oraları istismar ederek o topluluklar arasında ayrılık çıkarma konusunda kullandıklarını da burada söylemekte fayda var. Vezir benim için öleceksin diyecek olsa her emir hemen o anda ölürdü ifadesi üzerine durmamız lazım. Şimdi bir kere biraz önce sözünü ettik. Yani İslam düşüncesinde Allah'tan başka hiç kimsenin söylediğine mutlak anlamda bir itaat söz konusu değildir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Evet, toplumun düzenli bir biçimde hayatını sürdürebilmesi için, suç işleyenlerin cezalandırılması için, iyilik yapan insanların iyiliklerini devam ettirebilmesi için toplumda nasıl bir huzurun, barışın olması gerekiyorsa bu da ancak neyle mümkündür? Devlet dediğimiz yapıya itaat etmekle mümkündür. Yani Allah'a, Resulüne ve emir sahiplerinin devleti idare eden insanların emirlerine uymaya bağlıdır. Lakin şimdi bu ayet-i kerime geldikten sonra Hazreti Peygamber bir sürekli zaten seriyeler çıkarıyor. Seriye dediğimizde işte keşif yolculuğuna çıkan, keşif seyahatine çıkan askeri gruplardır bunlar. Civarda, Medine civarında işte düşman askerleri var mıdır, yok mudur tarzında keşifte bulunmak üzere yola çıkmış askerlerdir. Bir grup asker çıkarıyor. Başında da bir tane komutan var. Bu askeri topluluk seyahat esnasında kendi arasında bir husustan, bizim kitaplarda yazmayan bir husustan ihtilaf ediyorlar ve aralarında tartışma çıkıyor. Tabii ordu komutanı da ne yapıyor? Bunlara kızıyor ve sinirleniyor. Ve onlara diyor ki ateş topla, işte odun toplayın. Ve askerlere odun toplatıyor. Sonra diyor ki odunları yakın. Odunları yakıyorlar. Sonra da diyor ki ateşin içerisine girin bakalım. Ateşin içerisine girin deyince askerler tereddüt ediyorlar ve ateşe girmekten uzak duruyorlar. Bunun üzerine komutan diyor ki daha yeni ayet gelmedi mi? Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edeceksiniz diye. Ben emir sahibiyim, ateşe gireceksiniz diyor. Lakin bu yine de askerler tabii ateşe girmiyorlar. Elhamdülillah ki ateşe girmiyorlar. Sonra da bir süre sonra da komutanın siniri geçiyor, hırsı geçiyor ve bu emrinden de vazgeçiyor. Medine'ye geri döndüklerinde bu hadiseyi Hazreti Peygamber'e anlatıyorlar. Hazreti Peygamber'e diyorlar ki böyle böyle oldu ve bize bu ayeti okuyarak ateşe girmemizi emretti. Biz de girmedik diyorlar. Aslında hem askerler girmediğini söylüyor hem de komutan bunların kendisini dinlemediğini söylüyor. Hazreti Peygamber iki tarafta şikayetçi oluyor. Ama Hazreti Peygamber onlara şöyle söylüyor. Diyor ki iyi ki o ateşe girmemişsiniz. O ateşe girseydiniz bir daha içinden çıkmanız mümkün olmazdı. Yani kıyamette de siz ateşte kalırdınız. Yani. Neden? Çünkü Allah'ın dışındakilere itaat ancak Allah'ın hudutları ile sınırlıdır. Allah'ın hudutlarını aşan bir emir verildiği zaman kim olursa olsun
itaatle yükümlü değiliz.
Ona itaatle yükümlü değiliz. Hatta ona itiraz etmekle yükümlüyüz. Bunun da neyini bilmemiz lazım? Bunu yapabilmenin temel yöntemlerinden, yollarından bir tanesi de nedir? Dinin aslını bilmektir, temellerini bilmektir. Bunu da akılla ancak bilebiliriz. Şimdi belki biraz sonra da gelecek ama burada da zikretmekte fayda var. Şimdi bazı insanların günümüzde de bugünlerde de çok sıkça konuşulduğunu duyuyoruz. Diyorlar ki işte İslam akıl dini değildir, vahiy dinidir. İslam akıl dini değildir, teslimiyet dinidir. Şimdi hem doğru hem yanlış. Yanlış tarafı doğru. Şurasıdır. Hı, İslam yanlış. Bir kere akıl dinidir.
Evet.
Ama İslam aynı zamanda vahiy dinidir. Burası doğru. Aynı zamanda teslimiyet dinidir. Burası da doğru. Ama İslam'ın akıl dini olmadığını söylemek doğru değildir. Biz bir grup arkadaşla yıllar önce bir Hristiyan papazdan Hristiyanlığı bize anlatmasını istedik. 20 derste. Yani her bir ders 2 saatti. 40 saat bize Hristiyanlığı anlattı. 40 saatten sonra 41. saatte de dedik ki bize İslam hakkındaki görüşlerini söyle. Ve İslam hakkındaki görüşlerini söylediğinde en bizim aklımızda kalan, bugün de hala aklımda kalan tek şey var. O da şu, diyor ki İslam din değildir. Neden din değildir? Çünkü onda akıl var. Akıl olan şeyde din olmaz diyor. Halbuki bizim dinimize bakıyoruz. Aklı olmayana teklifte bile bulunmuyor.
Evet.
Yani bir adamın aklı yoksa, akil değilse ona işte Müslüman olacaksın, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin diye teklif bile etmiyor. Biz hani hepimiz biliriz, sıradan insanlar da bilirler. Deliye hiç kimse namaz kılacaksın demez. Aklı olmayana hiçbir zaman bunu söylemeyiz. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim biraz önce de ifade ettik. Baştan ayağa zaten akılla ilgili bir şey. Ha, lakin şunu şöyle söylesek belki doğru olabilir. Evet, İslam akıl dinidir. Lakin sadece akıldan ibaret değildir. İslam aynı zamanda Fuat diye isimlendirdiği, kalp diye isimlendirdiği başka bir prensiple de desteklenmelidir dersek o zaman doğru bir söz söylemiş oluruz. Doğrusu da işin doğrusu da budur. Bu sebeple biz gerçekten neyin İslam'dan olmadığını, neyin bizi doğruya götürüp götürmeyeceğini ancak aklımızla bilebiliriz. Bu sebeple İslam akıl dini değildir, vahiy dinidir ya da İslam akıl dini değildir, teslimiyet dinidir dediğiniz zaman yarısı doğru, yarısı yanlış. Ama o yanlış olan kısım bizi tamamen dinden uzaklaştıracak bir kısımdır. Eğer siz aklınızı kullanmazsanız, diyelim ki bir şeyh efendiye tabi oldunuz, o sizi aldı bambaşka yerlere götürüyor. Ve biz toplulukta hakikaten duyuyoruz, yani bugünkü topluluklardan duyuyoruz. Bir takım böyle hurafi şeylerin peşinde koştuklarını, bir takım kötü işler insanlara yaptırdıklarını duyuyoruz. Aklınızı kullanmadığınız takdirde bunu nasıl halledebilirsiniz ki? Bunu halletmeniz asla mümkün olmaz. Bu sebeple işte buradaki hikayede olduğu gibi biz hiçbir zaman kendimizi, aklımızı ve dinimizi ve canımızı bir adama kayıtsız şartsız ne yapmayacağız?
Teslim
etmeyeceğiz. Neye teslim edebiliriz? Ancak Allah'a teslim edebiliriz. Allah'tan gelen şeyin bile kaldı ki Allah'tan geleni bile Allah tartışarak insanlara inandırmak istiyor. Akletmezseniz, kendiniz bu kitabın Allah'tan olduğuna kani olmazsanız ona inanmanızın bir anlamı olmaz ki. Zaten inanamazsınız ki. Bu sebeple biz her zaman 3 basamakta İslam'ın idrak edileceğini bilmemiz lazım. Duyu organlarımız da hayatı anlarız. İslam'ı da anlarız duyu organlarıyla. Ama bu eksik kalır. Aklımızla da anlamamız lazım. Bu da eksik kalır. Kalbimizle de anlamamız lazım. Bu üçünü birleştirerek ki
bunlar bilgi, birbirini tamamlayan şeyler değil,
evet,
mi hocam?
Birbirini tamamlarlar, evet. Ve bunlar bilgi edinmenin yollarıdır. Bu üçünü birlikte kullanmamız lazım. Dolayısıyla şöyle söylesek belki doğru olur. İslam hem akıl dinidir hem de vahiy dinidir. Ha, buradaki akıldan kastedilenin ne olduğunu söylemekte fayda var. Buradaki akıldan kastedilen, diyelim ki pozitivizmin eğitiminden geçmiş bir aklı kastetmiyoruz. Veya Marksizmin eğitiminden geçmiş bir aklı kastetmiyoruz. Veya işte diyelim ki herhangi bir ideolojik görüşün eğitiminden geçmiş aklı kastetmiyoruz. Ya saf akıl dediğimiz şeyi kastediyoruz. Hani ümmi diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, evet. Hazreti Peygamber. Ümmi bir akıldan bahsediyoruz. Herhangi bir düşünceyle, herhangi bir ekolle zihni yıkanmamış bir akıldan bahsediyoruz. Bu akılla biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabiliriz. Ve bu yüzden de teşeğimizi, imanımızı, yüreğimizi ve aklımızı Allah'tan başka hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Ve biz Hazreti Peygamber'e uyarken bile Hazreti Peygamber'in kendi görüşleri olup olmadığını da bilerek uyacağız. Ve bizim için Hazreti Peygamber'de güzel örnekler vardır. Ve bizim için Hazreti Peygamber'den başka bir örnek de yoktur. Hazreti Peygamber dururken başkasına tabi olmak, başkasının görüşlerine inanmak bir Müslümanın yapabileceği bir iş değildir.
Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık diyelim. Evet değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Müzik Mesnevi'den seçmeler.